Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 27. ayrım. Ülke anarşi içindeydi diye anlatıyordu Audrey döndükten sonra. İç savaş 4 yıldır devam ediyor. Göreceklerime hazırlıklı olduğumu sanıyordum çünkü konuyla ilgili makaleler okumuş, televizyonda fotoğraflar görmüştüm. Ama hiçbir şey sizi o gerçeğe hazırlayamazmış. Gazetelerde soyut gibi gelen şeylere gerçekten şahit olduğunuzda dehşete kapılıyorsunuz. Somali'ye havadan baktığınızda her bir yerleşim bölgesi ve köyün etrafında yüzlerce mezar görüyorsunuz. Yollarda hayvan leşleri var. İnsanlar hayalet gibi ve çocuklar, binlerce on binlerce çocuk yaşayan ölülerden farksız. Evleri derme çatma kulübelerden ibaret. Çocuklar her gün gıdasızlıktan ölüyor. Yavaş yavaş yok oluyorlar. Yüzlerine gözlerine üşüşen sinekleri bile kovalayacak enerjileri yok. Bir gece önce ölen çocukların cesetleri kocaman kamyonlara yüklenip götürülüyor. Audrey Robb ve küçük UNICEF ekibi Kismayo'daki gıda merkezini, sonra kuzeydeki Mokomani'yi ziyaret etti ve tekrar Mogadishu'ya döndü. Oradan güney sınırını geçip Kenya'ya gittiler. Bir kabusu yaşamak gibiydi. Her yerde sıska çocuklar vardı. Bazıları küçücük, diğerleri biraz daha büyüktü. Yaşayan ölülerden farkları yoktu ve gözleri, o kocaman gözleriyle soru sorarcasına yüzümüze bakıyorlardı. Sanki bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama sanki neden diye soruyorlardı. Bazı çocukların gözlerinin feri sönmüştü. Çoğu yemek yemeyi reddediyordu çünkü artık böyle bir istekleri ya da enerjileri kalmamıştı. Çocukların gözlerinizin önünde ölmelerini seyretmek asla kabul edilemez bir şey. Bir mülteci kampında 55 bin insan vardı ve bunların yarısı açlıktan can çekişen çocuklardı. Sonra daha açıkça ve her zamankinden büyük bir tutkuyla konuşup politik durumla ilgili düşüncelerini açıklıyordu. Giderek daha çok inciniyorum, öfkeleniyorum ve acıyı daha derinden hissediyorum. Bu insanların Somali'deki evlerinden uzakta bu şekilde yaşadığına inanamıyorsunuz ve ne zaman geri döneceklerini ancak Tanrı bilir. Sığırları ölmüş, ekinleri yerle bir olmuş, aileler köylerini ve evlerini kaybetmiş. Çoğu her gün çocuklarını kaybediyor. Politik durumla ilgili yorum yapması istendiğinde cevabı açık ve netti. Politikanın kelime anlamıyla insanlarla ilgili insanların iyiliğine bir şey olması gerek. Ben toplu suça değil ama toplu sorumluluğa inanıyorum. Somali bizim sorumluluğumuz ve kesinlikle İngiltere ile İtalya'nın sorumluluğu çünkü ülkeyi sömürge haline getirdiler. Onlar için daha fazlasını yapmalılar. Bunca yıldır kar sağladıkları bu insanlara borçlular. Hümanizmin anlamı insanlığın iyiliği ve çıkarı için çalışmaktır. İdeal politika budur. Benim hayalini kurduğum politika böyle bir şeydir. Bir düşünün, 400 bin Somalili mülteci kamplarında yaşıyor, savaş ve açlıktan kaçmışlar. Ve burası sanki buraya sadece ölmeye gelmişler gibi korkunç bir cehennem. Audrey mültecilerle temasına devam etti, bebekleri ve ailelerini kucakladı, çocukları ellerindeki sınırlı gıdayla beslemeye çalıştı. Ama artık yemek yiyemiyorlardı. Küçük bir oğlan çocuğu gördüm, iskelet gibiydi. Vücuduna doladığı bir kumaş parçasıyla oturuyordu. Bir deri bir kemikti, güçlükle nefes alıyordu. Belli ki solunum yolları iltihaplanmıştı. O an onun için nefes alabilmeyi istedim. Ama ben oradayken yere uzandı ve yok olup gitti. Audrey bir çocuğun ölümünü böyle anlatırken sonra daha fazla devam edemeyip ağlamaya başladı. Sabrina'yı çevirdiği dönemden arkadaşı Martha Heyer Wallace, asalet ve tutkuyla umut ve iyilik dağıttı diyor onun için. Bir sürü insana kendinden bir şeyler verdi. Robb'la Audrey, Ekim'in ortasında Tolochenaz'a döndü. Londra'da Afrika seyahatleriyle ilgili basın toplantısı düzenlemişlerdi ve Kaliforniya'daki UNICEF etkinliklerine katılmadan önce birkaç hafta dinlenmeyi umuyorlardı. Ama Audrey kendini kötü hissediyordu. Midesi ağrıyor, hazımsızlık çekiyordu. Karın bölgesinde bir hassasiyet vardı. Yerel doktorlar belirli bir şey bulamayınca Audrey rahatsızlığını Afrika'da kaptığı bir virüse bağladı. Hemen metronidazole rejimine sokuldu. Bu antibiyotik parazit enfeksiyonlarına karşı kullanılıyordu ama ne yazık ki bir takım kötü yan etkileri vardı. Audrey mide bulantıları, şiddetli ishal, periferal nöropati, el ve ayaklarında karıncalanmadan muzdaripti. İlaçlara rağmen durumu giderek kötüleşti. Oradaki işine başlamadan önce Los Angeles'ta bazı testler yaptırmaya karar verdi ama hastalığın ne olduğu anlaşılamamıştı. Doktorlarından biri laparoskopi için Cedars Sinai Hastanesi'ne yatmasını önerdi. 1 Kasım'da laparoskopi oldu ve Audrey'e kolon kanseri teşhisi kondu. Bölgesel kolektomi yapıldı ve damardan beslenmeye başlandı. Yiyecek ve içecekleri normal yollardan hazmetmesi yasaktı. Büyük oğlu onu teşhis ve uygulanan prosedürlerle ilgili bilgilendirdiğinde Audrey hiç şaşırmadı ve soğukkanlılığını korudu. Kasım'ın ilk haftası kemoterapiye başladı ve vücudu buna olumlu tepki gösterdi. Bir arkadaşının Beverly Hills'taki evinde nekahat dönemindeyken iyimser bir ruh hali içindeydi. Ne var ki çok geçmeden karnında yine şiddetli bir ağrı duydu. Bağırsak tıkanması işareti olabilirdi. Korkmasına rağmen kendini kaybetmeyen Audrey hemen Cedars Sinai'ye döndü. 1 Aralık'ta ikinci bir ameliyat geçirdi ama kanser o kadar yayılmıştı ki iyileşmesi imkansızdı. Anestezinin etkisi geçtiğinde Sean annesine iç organlarının önceki ameliyat yüzünden çok hassaslaştığını söyledi. Çocuklar da ben de öleceğini kabullenemiyorduk diyor Robert Walters hayran olunası bir iştenlikle. Belki de ona ne kadar hasta olduğunu söylememekle hata ettik. Bence bu ona haksızlıktı çünkü Audrey ölüm konusunda da en az hayat kadar gerçekçiydi. Öleceğini hissettiğinde bizden bir söz vermemizi istedi. Zamanı geldiğinde gitmesine izin verecektik. Söz verdik ama tutabildiğimizi sanmıyorum. Audrey, Noel'de Tolochenaz'a gitmeyi çok istiyordu ama hala serumla besleniyor. Büyük ızdırabını hafifletmek için morfin iğneleri oluyordu. Doktorlar onu sıradan bir uçağın tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. Givenchy bunu duyduğunda Audrey, Sean, Rob, bir hemşire ve köpekleri İsviçre'ye götürmesi için özel jetini yolladı. 19 Kasım'da Los Angeles'tan ayrılıp ertesi akşam eve vardılar. Hala ağzından beslenemeyen Audrey tatilin çoğunu yatakta geçirdi. Tüm bunlara rağmen bütün hayatının en güzel Noel'i olduğunu söyledi çünkü etrafı sevdikleriyle çevriliydi. Noel için tek dileğim barış dedi, özellikle de dünya çocukları için. Ancak o zaman susuzluklarını giderebilir, onları besleyebilir ve hastalıklarını tedavi edebiliriz. Ancak o zaman onlar oyun oynamak ve öğrenmek, aileleri de onları sevmek için yaşayabilir. Noel için birkaç yakın arkadaşı villaya davet edilmişti. Krista Roth da aralarındaydı. Çok güçsüz olmasına rağmen diye anlatıyor Krista, bir sepete herkes için ufak hediyeler ve notlar koymuştu. Bana siyah beyaz Givenchy bir eşarp hediye etti. Givenchy de onları ziyarete geldi. Audrey, Rob'a vestiyerinden bir manto çıkarmasını söyledi. Mavi olanı al Huber diye mırıldandı. Çünkü mavi senin rengin. Audrey, mantoyu öpüp arkadaşına uzattı. Umarım bunu hayatın boyunca saklarsın. Huber de Givenchy o akşam Paris'e uçarken Audrey'nin verdiği manto omuzlarındaydı ve artık gözyaşlarını tutmuyordu. La Pasibal'deki günler soğuk ama güneşliydi. Helikopterleriyle açgözlü akbabalar gibi villanın tepesinde turlayan paparazilere rağmen Audrey her gün sevgili bahçesinde dolaşmakta ısrar ediyordu. Sean'a, Rob'a ya da bir hizmetliye hangi bitkilerin özel bakım istediğini söylüyordu. Kalın kazağına ve paltosuna sarınarak kış havasını içine çekiyor, yüzünü güneşe çevirip işte bu harika diye fısıldıyordu. 17 Ocak 1993'te son bir gayretle dışarı çıktı. Ah dedi, çok yorgunum. Sonraki iki gün Audrey hep uyudu. Bilinci açılıp kapanıyordu. Başucundakilere beni bekliyorlar, amişler, melekler, beni bekliyorlar. Tarlada çalışanlar diyordu Luca'ya, gitmeye hazırım dedi. Hayatım hep bir peri masalından fazlası oldu demişti Audrey yıllar önce. Yaşamın zor anlarından nasibimi aldım ama tünelin sonunda daima bir ışık vardı. 20 Ocak Çarşamba günü Mel'le Audrey'yi evlendiren rahip çağrıldı. Mel ve Andrea da geldi. Luca, Sean, evde çalışanlar ve hemşire. Herkes oradaydı. Audrey'nin başucunda sessizce dua ettikten sonra odadan çıktılar. Kısa bir ziyaret için uğrayan Krista Roth bir süre daha onunla kaldı. Audrey uyuyordu. Acı çeker gibi bir hali yoktu. Audrey Hepburn, iki senaryo ve Oscar heykelciliği dışında kariyerinden hiçbir hatıra saklamamıştı ama kayda değer hayat hikayesini anlatan albümlerce fotoğrafı vardı. 7 yaşında Audrey Rustin ilk pasaport fotoğrafı için sakince poz vermişti. Annesinin özenle fırçaladığı koyu renk saçları kısa ve düzdü. Sonradan 9 yaşındayken mesafeli ve asil annesiyle çekilmiş bir resmi vardı. Sararıp kırışan bir fotoğrafta babasının elini tutmuştu. Rustin'ın yüzü yine dalgın bir ifadeyle bulutlanmıştı. Sonraki fotoğraflarda birdenbire serpilip saz gibi incecik ve uzun boylu bir genç kıza dönüşüyordu. Her hikayeyi atlamaya hazır çömez bir dansçı ve sonra İngiliz müzikal sahnesine adım atan uzun bacaklı koro kızı. Colette'le bir resmi vardı. Ünlü yazar yüksek sesle Jacques Porel'in Fil de Rojan'ını okurken Audrey kadının kocaman göğsüne yaslanmıştı. ve tabii Gigi'yi canlandıran koca gözlü ve masum ama kimsenin satın alamayacağı Audrey. Roma tatilinde zarif ve neşeli görünen Prenses Anne, güvenç elbiseleri içinde Sabrina, Funny Face'in bir sahnesinde beyaz çorapları hariç baştan aşağı siyahlar içinde dans ederken, My Fair Lady'nin senaryosunun üzerine sayfalara notlar almıştı. Karakterini nasıl daha inandırıcı ve iyi oynayabileceği ile ilgili notlar. Düğün fotoğraflarını da unutmamak gerek. Çiçekler içindeki altın kız ve onu sahiplenen yakışıklı damat. Audrey, bebekliklerinden itibaren oğullarına bir sürü albüm yapmıştı. Andrea ile çekilmiş fotoğrafları da vardı. Tüm tuhaflıklara rağmen geçinmeye çalışan iki insan. Ama en dikkat çekenleri onu The Nuns' Story'nin çekimleri sırasında gösteren fotoğraflardı. Bu rol ve film Audrey'ye hayat boyu süren dostluklar kazandırmış, bir şeyleri sonsuza dek değiştirmişti. O sıralar bunu tam olarak ifade edemiyordu ama Marie-Louise Hobbs ve Catherine Hulme'un yazdığı gibi o film Audrey'nin içine yıllar sonra çiçek verecek tohumlar atmıştı. Size tek söyleyebileceğim şu, şimdiki Hepburn ile eski Hepburn arasında benzerlik ancak tesadüfidir. O kadar çok şey gördüm, duydum ve öğrendim, o kadar büyük deneyimlerle donandım ki kendimi tamamen başka biri gibi hissediyorum. Audrey ölmeden 25 yıl önce yazdığı o mektupta Afrika'daki çalışma koşullarının zorluğundan söz etmiş ama gelecekte zenginleşecek hatıralar kazandığını söylemişti. Rahibe Luke'un kalbine ve zihnine girerken aynı zamanda kendi derinliklerine indim, ruhumu işledim ve ektiğim tecrübe tohumları hazırlanmış toprağa düştü. Umarım hasadımın sonucunda daha iyi bir Audrey elde ederim. Yıllar sonra onunla UNICEF'te çalışanlar, Afrika'da ve dünyada neler başardığını görenler bu hasada bizzat şahit oldu. Çember tamamlanmış, sanatı onun özüne işlemişti. Bir zamanlar çiçekler içindeki bahçesini gördüğünde söyledikleri kendi hayatı için de geçerliydi. İnanılmayacak kadar muhteşem, enfes. La Pasibel sessizdi. Audrey'nin oğulları, Robert Walters ve diğer birkaç kişi kendilerine çeki düzen vermeye çalışıyordu. Tekrar yukarı çıkıp Audrey'ye son kez veda edeceklerdi. Sonra Krista onları çağırdı ve odaya girdiklerinde her şey durgun ve huzurluydu. Audrey'nin yüzündeki ızdırap izleri kaybolmuştu. Dudaklarında her zamanki gülümsemesi vardı. Dediği gibi hazırdı ve diğerleri onu bekliyordu. Audrey, 1959 Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Audrey, 7 yaşında, 1936. Dans resitali, Hollanda, 1943. Annesiyle, 1945. Londra'da Babs Johnson'la prova yaparken, 1948 İngiliz Film Enstitüsü. Sospiguet, Londra, 1950. Reklam filmi, 1951, İngiliz Film Enstitüsü. Young Wives Tale'de Eve Lester rolünde, yanındakiler Helen Cherry, Nigel Patrick ve Derek Farr, 1950, İngiliz Film Enstitüsü. Secret People'da Nora Brentano rolünde, 1951, İngiliz Film Enstitüsü. James Hansen'da 1952, İngiliz Film Enstitüsü. Roman Holiday'de Gregory Peck'le bir mola sırasında, 1952, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Sabrina'nın çekim sürecinde William Holden'la, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. William Holden'la tanıtım fotoğrafı, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Billy Wilder ve William Wyler'la, 1953, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. War and Peace'te Mel Ferrer'la, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. War and Peace'in balo sahnesi provası, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Mel Ferrer, Audrey ve Fred Astaire, Audrey'nin Funny Face için basına dağıtılan fotoğraflarını incelerken, 1956, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Funny Face'te Joe Stockton rolünde, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Mel Ferrer'la, 1956, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Hubert de Givenchy ile, 1957, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Tanıtım fotoğrafı 1957, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Henry Blank yapımcı Catherine Hulme, Robert Anderson ve Fred Zinnemann'la The Nun's Story'yi tartışırken 1957, Robert Anderson'ın izniyle. The Nun's Story'de Gabriel van der Mal, Rahibe Luk rolünde 1958, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Roma'da filmin iç mekan çekimlerinde 1958, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Mel Ferrer'la Green Mansions'a hazırlanırken 1958, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Breakfast at Tiffany's'de Moonweaver'ı söylerken 1960, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. My Fair Lady'ye başlarken George Cukor yönetmen, Mel Ferrer, yapımcı Jack L. Warner, başrol arkadaşı Rick Harrison, Rachel Roberts, Bayan Harrison ve kostüm tasarımcısı Cecil Beaton'la 1963 Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. My Fair Lady'deki bir sahneden dakikalar önce Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Two for the Road'da Joanna Wallis rolünde 1966. Two for the Road'un çekimleri sırasında Albert Finney ile. Roma'da Andrea Dotti ile 1972. Amerikan Film Enstitüsü Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi William Wyler ve aktris Mel O'Baron ile 1976, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. Robert Walters ve UNICEF'in Amerika Komitesi Başkanı Lawrence Bruce Jr. ile Etiyopya, Tigre'ye tahıl yardımı götürürken 1988, UNICEF, HQ 88-90 Taksim John Isaac. Bir UNICEF yardım toplantısında Krista Rhodes'la 1989, Krista Rhodes'un izniyle. Vietnam'daki yoksul ve hasta çocuklarla 1990, UNICEF, HQ 90-81 Peter Charlesworth. Bangladeş'te çocuklarla 1989, UNICEF HQ 89-476 John Isaac. Somali, Bayido'daki mülteci kamplarındaki çocuklarla 1992, UNICEF HQ 92-1184 Beth Press. Somali'deki bir kampta yetersiz beslenmiş bir çocukla 1992, UNICEF HQ 92-1193 Beth Press. Yeterli gıda alamadığı için birkaç dakika sonra kollarında ölen bir bebekle. UNICEF HQ 1199 Beth Press. 27. ayrımın sonu. Sayfa No 339. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. Seslendiren Soner Alper. Seslendirme bitiş tarihi 6 Nisan 2012.